Ayrımın dert. Sayfa 180. İlk başlarda ne çok ürkmüştü Mustafa. Bir türlü alışamayacağını sanmıştı. Her şey öylesine temiz ve ince geliyordu ki, dokunduğu ne varsa pislettiğini, dokunduğu ne varsa kıracağını sanıyordu. Kliniği dolduran her parçayla kliniğe gelen her insanla arasında aşılması zor bir yabancılık, bir ayrıcalık görüyordu. Birkaç kez bunalıma düşmüş, işi bırakmayı düşünmüştü. Dayısına açmıştı endişelerini açık yürekle. "Ben bu işi beceremeyeceğim galiba dayı," demişti. Dayısı güleç ve yumuşak gözlerle sarmıştı onu. "Baştan zor gelir canını sevdiğim," demişti. "Her iş böyledir, baştan zor gelir adama. Korkma, zamanla alışın. Sabredersen bir zanaat öğrenin." Kendisi de çöpçülüğe başladığı sıralarda bir süre buna benzer sıkıntıları yaşamıştı. Ağırına gitmişti. Her yeni iş başlangıçta yeni bir ayakkabı gibi dar gelirdi adama. Sıkardı ayağı ama zamanla alışırdı ayak. Kendine uygun biçime sokardı ayakkabıyı. Yeni bir elbise bile alışıncaya dek tedirgin etmez miydi adamı? "Öğrenmeye meraklı ol," diyordu dayısı. "Ozan amca sana kefil oldu. İyi çalış, terbiyeli ol. Sakın bizi kimselere mahcup etme." Dilinin dönmediği aletlerin ismini deftere yazmasını, derse çalışır gibi çalışmasını öğütlüyordu. Ozan amca da yüreklendirici sözler ediyordu. "Bizim öğrenemeyeceğimiz bir şey olamaz. Her şey öğrenilebilir. Aklının almadığını deftere yaz," diyordu. Ozan amca da bir zamanlar temizlik işçiliği yapmıştı. Gazetelere yazılar, şiirler yazardı, türküler söylerdi. Mustafa dinliyordu onun öğütlerini. Nahide abladan, Kalfa'dan aletlerin ismini soruyor, tanımlamalarıyla genişçe deftere yazarak öğrenmeye çalışıyordu. Yazdıklarını okuyordu evde. "Dişçi koltuğuna fotey denir. Ünit diye anılan kollu vantilatörlü, reflektörlü cihaz. Üzerinde en az 5 kol var. İlk kol diş oyma frezi. Elle tutulan kısma angıl durva denir. Koter, kan durmazsa yakarak damarları körletir. Alet dolabı. Burada en başta davye takımı bulunur. Kerpeden dediğimiz alt, üst, sağ, sol çeşitlidirler. Elevatör, kök kırığı. Diş etiyle kök arasına sokarak kanırtıp çıkartmaya yarar. Biterlock, kanal iğnesi. Dişin sinirini alır. Kreşuvar, tükürük okkası. Hanstrom iğnesi, amalgam tabancası ve benzerleri." Dayısı, yengesi Zühre ve Hasan ilgiyle dinlerlerdi. "Aferin," derdi dayısı sevinçle, "sen bu işi öğreneceksin." İlk günler şaşkınlık veren her şeye günler geçtikçe iş içinde alışmıştı. Artık foteyin, ünitin, diş oyma frezinin, angıl durvanın ne olduğunu biliyordu. Alet dolabındaki aletler, iğneler eskisi gibi ürkütücü gelmiyordu. Dişçi muayene hanelerini kokutan özel kokutun oksit ve zenk ejonol karışımındaki ejonol kokusu olduğunu biliyordu. Kartları hastaların ismini ve özgeçmişini yazmasını da öğrenmişti. Nahide abla seviyordu, beğeniyordu çalışmasını. 3 ay içinde çok şeyler öğrenmiş. Nahide ablanın eli ayağı olmuştu. Şimdilik tek eksiği tam saatinde klinikte olamayışıydı. "Her sabah tam 7'de burada olacaksın," derdi Nahide abla. Fakat Mustafa hiçbir gün tam 7'de kapıda olmayı beceremedi. Bütün istek ve çabasına karşın geç kalmaktan kurtulamadı bir türlü. Aktaş'tan Kızılay'a, kliniğe gelinceye dek sık sık saat sorardı ona buna. Yine de tutturamazdı 7'yi. "Tren gibisin be oğlum," derdi Nahide abla. Çünkü söylenen saatte hareket eden, söylenen saatte yerine varan hiç tren görmemişti. Doktorlar, Kalfa da benimsedi bu adı. "Tren gel, tren git," derken adı tren kaldı Mustafa'nın. Oysa nedendi tersli bir zamanlar düşündüğü lakaplara. İçinde kış uykusuna yatmış bir yılan gibi sinsice pusula bekleyen eski özlemler zaman zaman kıpırdanırdı. Yeni işine uyum sağlamakta oldukça güçlük çektiği ilk günlerde camlı dolaplarda sıra sıra sırıtan altın dişleri çalmayı kurardı. Kararsızlık geçirdiği anlar çelişmeler içinde bocalardı. Bu tip düşüncelere kapıldığında dayısı Ozan amca gelirdi aklına. Onlar direnmesi gerektiğini, sapmalardan sıyrılmasını, tasarılarının yakışıksızlığını anlatırlardı sanki. Utanırdı aklından geçirdiklerinden ötürü. Çünkü dayısı ve Ozan amca gerçekten kırılmaması, yüzlerine başına eğmeden bakılması gereken insanlardı Mustafa için. Günler geçtikçe ilk ürküntülerin yenildiğini, acemiliğin verdiği tedirginliklerin silindiğini görüyor, yanlış bir davranışa yenilmediği için seviniyordu. Klinik gerçekten yeni günlerin başlangıcı oluyordu. Giderek seviyordu işini. Çaba gösterirse günün birinde her şeyi öğrenebilir, kalfa olabilirdi. Günler kirlerini yumuşatıyor, kabartıyordu. Keşeye kolayca gelecek kıvama geliyordu. Şehriye gibi yuvarlanan kirlere benziyordu bazı yanları. Olumsuz yanlarından, olumsuz düşüncelerinden arındığını sanıyordu. yeni sözcükler öğreniyor, konuşma biçimi ve ifadesi değişmelere uğruyordu. Sıkılmadan telefonla konuşabilen, gerekli notları alabilen bir duruma gelmişti artık. Çalkantılı aylar Mustafa'yı da etkiliyordu. Zorlu bir Mayıs geçirilmişti. Uçak kaçırmalar, sokak çatışmaları, radyo arananları, yakalananları bildiriyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edilmişlerdi. Ozan amca ve Ali Rıza dayısı ağlamışlardı. Çok etkilenmişti Mustafa. Hiç tanımadıkları genç insanlar için neden gözyaşı döküyordu bu adamlar? Haziran sonlarıydı. Küçük dayısı gelmişti eve. O herkesin birbirini ihbar ettiği, sayın muhbir vatandaşlığın bir çığ gibi büyüdüğü günlerde, Sarız'da 5-6 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmış, Ankara'da 40 gün tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Yasak yayın bulunmuştu evlerinde. Yasak yayının ne olduğunu da bilmiyordu Mustafa. 0 numaraya vurulmuş saçları büyümemişti daha. Önden 2 dişi kırılmıştı. ''Nasıl kardeşsiniz? İnsan arayıp sormaz mı?'' demişti Ali Rıza dayısına. Mektup da yazmıştı üstelik. Utandığı belliydi Ali Rıza dayısının. Hep yere bakıyordu. ''Sen benim kardeşimsin. Eğer bir ülkede bir adam kardeşiyle konuşmaktan, kardeşini aramaktan korkuyorsa, bunun suçu sadece korku salanlarda değil, korkuya boyun eğenlerdedir. Aynı zamanda. Biz birbirimizin hakkını, hukukunu arayıp soramazsak, bu adamlar tahta kurusu gibi iki parmakları arasında ezerler bizi.'' ''Ne yalan söylemeli. Açıkçası korktuk. Seni ararsak belki bizi de işten atarlar diye korktuk. Bunlar çok kuvvetli, bildiğin gibi değil. Ne yaparsın? Büyük balık küçük balığı yutar işte. Kanun böyle. Onlar size bunu telkin ediyorlar. İşçilere, köylülere, tüm yoksullara bunu kabul ettirmek istiyorlar. Size diyorlar ki siz küçük balıksınız. Büyük balığa karşı gelmeyin sakın. Aman ha. Büyük balığı kızdırırsanız sizi yutar. İşte sizin kafanıza sokmak istedikleri budur.'' Amaçları sizi korkuyla umut arasında yaşatmaktır. Amaçları sizi sürekli yaltaklanan, boyun büken, muhtaç durumlarda birbirinizden kopuk bırakmaktır. Amaçları sizi paniğe uğratmaktır, yıldırmaktır. Tavrınız kökünden yanlıştır. Bunları kızdırsan da kızdırmasan da yaşamaları için seni beni yutacaklar, ezecekler sırayla. Onların insanca görünümü, şefkati ağızlarından düşürmedikleri vatan, memleket sözleri, millet sözleri, milliyetçilik sözleri hep yalandır. Amaçları kitleleri sürekli kandırmaktır, aldatmaktır. Büyük balık küçük balığı yutarmış. Gösterilen örneklerde bile insanlığınızı unutturuyorlar size. Biz balık değiliz, insanız insan. Biz işçiyiz, köylüyüz, emekçiyiz. Üreten ve yaratanız, balık değiliz, insanız. Beynimiz var bizim, gören gözümüz, tutan elimiz var. Biz bütün çalışanlar ve çalışan kitlelerden yana olanlar, birbirimize kenetlensek, birbirimize yapılan, hepimize yapılmış saysak, bunlar bizi ezebilir mi? Benim dişimi kırıp bir başkasının tırnağını sökebilir mi? Bir başkasının kafasına, kalbine kurşun sıkabilir mi? Biz çalışanlar bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz, dememeliyiz. Ortada bir yılan varsa mutlaka hepimizi sokacaktır sırayla. Biz çalışanlar örgütlü ve birbirimize bağlı hareket edebilsek başımıza bunlar gelir mi? Söylediklerin doğru ama nerede o adamlar? Herkes kendinden korkuyor. Biz 3 kişi bir olamıyoruz ki. O adamları dışarıda arayacağına sen de öyle olmaya çalışsana. Her şeyi dışarıdan bekliyorsunuz. Bir adam çıksın sizi kurtarsın istiyorsunuz. Gökten mi inecek bu adamlar? Sizin içinizden çıkacak. Artık şu adam bu adam değil, sınıf olarak mücadeleye girmek zamanıdır. Sen kendini düşün, kendini ele al. Sen Ankara'da bir çöpçüsün ama tek değilsin, binlercesiniz. Şehri sizler temizliyorsunuz pisliğinden, kirinden. Bir gün, tek bir gün çalışmazsanız ne olur? Olur mu? Sokaklar pislikten kokar, canını yediğim. Koksun. Senin açlıktan nefesin kokuyor. Kimsenin umurunda mı? Biraz da şehir koksun bakalım. Karanlık odalarda işkenceler sürerken, ağızlardan burunlardan kan boşanırken, oradaki pislikleri de kanları da bir başka emekçi temizliyor. Farkında bile değil olanların, senin gibi biri. O sen de olabilirdin. Onunla senin aranda ne fark var? Birinizin yakınında, birinizin uzağında, uzakta ve yakında. İşkence, zulüm ve zorbalık. Dayısını hiç böyle şaşkın görmemişti. Bak abi diyordu küçük dayısı, kendini tek başına çalışan kitlelerden kopuk düşünme. İşçisi, köylüsü, memuruyla birlikte, bütün çalışanlarla birlikte düşün. Üretimin ve hayatın kilit noktalarını elinde tutan binleri, on binleri, milyonları düşün. Demiryolu işçilerini düşün örneğin. Demiryolu işçileri faşist işkence ve cinayetleri protesto etmek için yurt çapında greve gitseler, bir istasyondan bir istasyona tek bir tren gidebilir mi? Gidemez. Otobüs, kamyon, otomobil, minibüs şoförleri de bu grevi destekleseler ulaşım tamamen kesilir mi? Uçak var, vapur var. Onları çalıştıranlar da emekçi değil mi? Onlar da katılsalar. Katılsalar hayat durur. PTT işçilerini, teknisyenlerini, tüm çalışanlarını düşün. Bunlar da aralarında karara varsalar, biz de çalışmıyoruz deseler. Kimse kimseyle haberleşebilir mi? Kimse bir yere telefon edemez, mektuplar gitmez, telgraflar çekilmez. Elektrik işçileri direnişe geçse bütün şehirler karanlıkta kalır. Elektrikle çalışan fabrikalar durur, iş yerleri durur, her şey durur. Sinemalar oynamaz, fırın işçileri bayrak kaldırsa ne olur? Şehirler açlıktan kırılır. İşçiler çalıştıkları bütün yerlerde, fabrikalarda üretimi durdursalar ne olur? Hayatı felce uğratırlar. Çünkü hayatın anahtarı da ellerinde tutan onlardır. Sen bu müthiş gücün küçük bir parçasısın, çöpçüsün. Öbürü bilmem ne fabrikasında işçi, öbürü bilmem nerede memur. Ben falan köyde öğretmen. Senin anlayacağın çalışan insanlar kendi sınıflarının, kendi güçlerinin bilincine varacaklardır bir gün. Örgütleneceklerdir. O bir devdir. O dev demir yumruğunu kaldıracaktır bir gün. Mutlaka. Ne yazık ki o dev şimdilik uyuyor, uyutuluyor abi. Ama uyanacağı günler uzak değildir. Küçük dayısı uyuyan devin bir habercisiydi sanki. Uzun uzun hırsla yumruğunu sıkarak konuşmuştu bütün gece. Ve ardında sarsılmış arayış içinde dağınık kafalar bırakmıştı giderken. Mustafa hayran kalmıştı küçük dayısına. Ali Rıza dayısı günlerce bir suçlu gibi görünmüştü gözüne. Dalgın, düşünceli gözleri neyi bulmak istiyordu? Bir gün babasıyla Ali Rıza dayısının bir tartışmalarına tanık olmuştu.
İyi olmuş, devlete hükümete karşı geleni asmalı diyordu babası. Onlar komünist, onlar vatan haini. Onlar ne ana tanır ne bacı. İktidara gelseler kapımıza şapka astırırlar diyordu.
Dayısı çok kızmıştı bu şapka işine. Ulan kör de mi demişti, bize de Aleviler ana bacı bilmez mum söndü mü? Önüne kim geçerse bacı macı ayırmadan her işi yaparlar demezler mi? Aleviler şöyledir böyledir demezler mi? Akılsız köpek, sen mum söndürüp kızınla mı yatıyorsun? Ben bacımla mı yatıyorum?
Onlara ne bakıyorsun sen? Onlar kuru iftira.
Peki onlar iftirada bunların söylediği aslı astarı olmayan sözlere neden inanıyorsun hemen? Benim kardeşim de devrimci. O da şapka mı astıracak kapısına? Bu tartışmanın ardından gelen günlerden biriydi. Doktor T de komünistlerde aile mefhumu yok demişti. Mefhum ne demektir bilmiyordu. Kalfaya sordu. O da kavram demektir dedi. Kavramı da çıkartamadı Mustafa. Ali Rıza dayısına sordu. O da kavramı bilmiyordu. Dayısıyla ilişkileri gelişiyordu günden güne. Şarap içtiği zamanlar hüzünlü türküler söylüyordu. Dayısına göre Ankara her an pislik ve çerçöp üreten bir devdi. İnsanlar nasıl et yerler, ekmek yerler, meyve yerler, su içerler ve yararlı olanları insanın iç organları emer eritir. Gerisini pislik, sidik ve ter olarak dışarı atarsa Ankara'da öyleydi. Her an bir şeyler alınır satılır ve sokaklar çöp kutuları çöplerle pisliklerle dolmaya başlardı. Haylaz bir çocuk gibiydi Ankara. Annesinin elini yüzünü yıkayıp tertemiz giydirdiği, fakat temizlik işleminin bittiği anda yeniden kendini kirletmeye başlayan bir çocuk gibiydi. Sokaklar daha temizlendikleri sıralarda bir yandan da pislikle dolmaya, çöp tenekeleri boşaltılır boşaltılmaz çöple dolmaya, kokuşmaya, çürümeye başlardı. Herkes ayrı ayrı yerlerde tek tek küçük birimler olarak pislik üretimine katılırdı. Ozan amca bu işe pisliğin toplumsallaşması diyordu. Çöp tenekelerini, çöp kamyonlarını dolduran, sokakları dolduran, kentin çöplüklerini dolduran artıklara, çöp ve pisliklere kimse benim yaptığım pislik, benim pisliğim diye sahip çıkmıyordu. Tuvaletleri dolduranlar, lağımları dolduranlar o pislikleri hep kendi dışlarında, kendileriyle ilişkisiz görüyorlardı. Aralarındaki yakın ve zorunlu bağıntıyı görmüyorlardı. Ali Rıza dayısına göre her insan yaşamak için, sağlığını korumak için kaçınılmaz olarak pislik üretecekti. Pislik ve insan kopmaz bağlarla birbirlerine bağlıydılar. İnsan aynı zamanda pisliğin varlık nedeniydi. Ozan amca da şöyle diyordu. Pislik insanın varlığının sonucudur. Yolda giderken cigara içen biri kibrit çöpüne atar, izmariti atar, tükürür, biri kabak çekirdeği çinter. Herkes ürettiği pisliğe önemsemeden bakar. Pislikler birikir, çoğalır. Oysa onlar için bir kibrit çöpü pislik değildir. Masum bir kibrit çöpüdür. Ama durmadan atılan küçük şeyler birikerek çöp kutularına, çöp kamyonlarına, lağımlara, kentin çöplüklerine sığmaz olurlar. Kemikler, ekmek artıkları, meyve kabukları, her şey birbirine karışır, çürür, kokar, kokuşur, hayatımıza karışır. Çöpçülerin işi yenilen içilen şeylerin artıklarını toplamak, süpürmek, onları durmadan yiyen içen ve pislik üretenleri kirlerinden arındırmak, hamam tellakları gibi pisliklerinden arındırmak ve aşağılanmak, kokularını, burun sızlatan pis kokularını yutmak. Otobüse binseler buruşturulmuş yüzlerle karşılaşmak.
Ey pislik üretmeden yaşayamayan, abur cubur obur insanoğlu, seni kendi yarattığım pislik deryasından kurtaran insanlara kulak ver. Karnında taşıdığın pisliği de unutma.
Dayısı diyordu ki, onlar altına pisleyen çocuklar gibidir. Temmuz başlarıydı, dayısı babasına da bir gece işi bulmuştu. 1000 lira vermişlerdi aracıya. Baba hem gece hem de gündüz çalışıyordu artık. Annesi de bir lokantada bulaşıkçılık yapıyordu. NATO yolu üzerinde taksitle bir arsa almak, bir gece kondu yaptırmak düşleriyle doluydular o günler. Mustafa'dan istedikleri hırsızlık yapmamasıydı, işini iyi kavramalıydı. Doktorlara kendisini sevdirmeliydi. Mustafa da böyle düşünüyordu başlangıçta. Fakat ilk şaşkınlık ve ürkekliklerinden usul usul sıyrılırken bir yandan da rahatsızlık veren, bir ağaç kurdu gibi için için yüreğini kemiren olaylar birikiyor. Tiksinti, soğukluk uyandıran itici nedenler haline geliyordu. Tükrük hokkasını boşaltırken içi bulanıyordu artık. Kanlı salyalar, ilaç kokulu tükrükler, kentin çöplüklerini dolduran çürümüş kokuşmuş birikintiler. O pislikleri yaratanların, o pisliklerin yaratılmasına payları yokmuş gibi davranmaları ile klinikteki olaylar arasında bir bağ vardı sanki. Gerek Kalfa gerekse Doktor T. Bey, bazı kızların kadınların namuslarıyla oynuyorlardı. Eskiden ilgisini çekmeyen, farkına varmadığı durumları görüyordu şimdi. Hoşlarına giden kadınların, kızların çeşitli bahanelerle oralarına buralarına dokunuyorlardı. İğne vururken, diş oyarken, doldurma işlemlerini sürdürürken, göğüslerine, bacaklarına yoklama vuruşları, yoklama sürtünmeleri yapıyorlar, tepkileri gözlüyorlardı. Uygun buldukları kadınların işlerini uzatıyorlardı. Özel bir ilgi gösteriyor duygusu uyandırıyorlar ve akşamın geç saatlerini seçiyorlardı. Ayarttıklarını yemeklere, otellere götürüyorlardı. Bazılarını da Mustafa'yı gözcü koyup klinikte yapıyorlardı. Soran olursa kimse yok, gittiler. Bir saat sonra gelecekler diyordu Mustafa. Kalfa'yla Doktor T'nin arası çok iyiydi. Klinikte konuklarıyla içki içiyorlardı bazen. Doktor T.M. Hanım da Nahide abla da olanların farkındaydılar. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Haftanın belli günlerinde akşam saatlerinde bir kadın gelirdi. A idi adı. Güzel, diri bir kadındı. 4 yaşlarında bir de kızı vardı. Her gelişinde değişik bir kız ya da kadın getirirdi yanında. Bunların dişlerine bakarlardı Doktor T. ile Kalfa. Hoşlarına gidenlerin dişleriyle ilgilenirler ve kıvamına getirdikten sonra sırayla banyoya sokarlardı. Mustafa da küçük kızı gezdirirdi. Şeker, çikolata parası verirlerdi kıza. Annesinin ve birlikte gelenin işleri bitinceye dek oyalardı çocuğu. İğrenme duyardı Mustafa. Demek annesi bacısı da dişçiye, doktora gittiklerinde buna benzer durumlarla karşılaşabilirlerdi. Demek Nesime de T gibi çapkınlık meraklısı ve beline düşkün, namus düşmanı bir doktora rastlasa böyle durumlar olabilecekti. Oysa Mustafa bu tip okumuş insanların dürüst, ahlaklı olduklarını sanırdı. Babasının adam diye tanımladıkları sınıfa girmiyor muydu Doktor T? Daha önce farkına varamadığı bir yığın ilişki, alaylar ilerledikçe diğer ilişki ve davranışlarla bağlarını kurarak berraklaşıyordu. Birkaç kez Doktor T'nin Doktor T.M. hanımı tuvalete girdiği akşamüstleri anahtar deliğinden izlediğini görmüştü. Ne biçim işti bu, şaşırıyordu. Demek söylenildiği gibi ahlaksızlık, pislik yalnızca Çinçin'e özgü değildi. Bir akşam yine Doktor T'yi anahtar deliğinden T.M. hanımı gözlerken gördü. T de Mustafa'yı görmüştü, telaşlanmıştı. Sonra pişkin iki yüzlü bir tavırla gülmüştü Mustafa'ya. ''Biz seninle arkadaşız.'' demişti. ''Arkadaşlar sır saklamasını bilmeli.'' Mustafa'ya 100 lira para ve bir hafta izin verdi. Bu izin Mustafa'nın çıraklık hayatının sonuydu. Ali Rıza dayısına izinli olduğunu söylediğinde kuşkuyla karşılanmıştı. 2 gün sonra beklemediği kızgınlık ve kin yaratan bir haber, Doktor T. üzülerek Mustafa'nın adını vermeden son günlerde üst üste altın dişlerin kaybolduğundan söz etmiş. Ozan amcayı zor durumda bırakmamak için karakola bildirmemiş. Sonra çok yalan söylüyormuş Mustafa, dedikodu yapıyormuş. Donup kalmıştı, yapmamalıydın diyordu dayısı. Ozan amca da çok üzüldü, beklemezdim Mustafa'm. Ben hiçbir şey almadım dayı dedi.
Koskoca doktor yalan mı söylüyor? Sana ne garezi olabilir ki?
Yalan söylüyor, ben bir şey çalmadım.
Yazık, bizi rezil ettin.
İnanmıyorlardı Mustafa'ya. Hırsızlık yapmadığını kanıtlayacak bir kanıt yoktu elinde, çaresizdi. Dayı dedi, o doktor pis adam, inan ki yaramaz adam. O doktor hastaların namusuyla oynuyor. O doktor T abla tuvalete girdiğinde banyoya girdiğini anahtar deliğinden gözlüyordu. Ben onu gördüm diye bana 100 lira parayla bir hafta izin verdi.
Doktor bey dedi ki bilmiyorum ama Mustafa almışsa dişleri getirsin. Satmaya kalksa edeceği 100 lira 200 lira. Getirsin ben ona vereyim 100-200 lira.
Doktorun verdi dediği parayı sen dişleri satarak elde ettin. Allah seni kahretsin. 100 lira için hepimizi rezil ettin. Babana söyleyeceğim, ne istiyorsa öyle yapsın. Ve böylece Mustafa'nın kendine yakın bir yuva olarak bildiği dayı evinin kapıları da kapanmıştı. Eve dönemezdi. Dayı, ne üstüne istersen yemin edeyim. Ben dişmiş çalmadım. Ne olursun bana inan dayı. Dayısı inanmadı Mustafa'ya. Tek yol görünüyordu önünde. Çalmak, çok çalmak, alabildiğine çok çalmak. O hain ablaya bir yeni hain daha eklenmişti. Doktor T. Namus düşmanı Doktor T.